Ayrım 37.
Sayfa 379. İslam, bugün klasik tek tanrıçılık ya da İbrahim dinleri olarak da adlandırılan, Judaizm çizgisinin en genç ve görece en yeni üyesi olmasına karşın, hiç değilse ilk yüzyıllarında Yahudi ve Hristiyan inanç sistemlerinin geleneksel tavrından oldukça farklı bir yol izledi ve kültürel buluşmalara, karşılaşmalara ya da etkileşimlere daha sıcak ve istekli baktı. Bu belirgin farklılık, yeni dinin hızlı yayılmasını sağlayan faktörlerin de başında geliyordu aslında. Roma topraklarında kilise baskısı altında yaşayan bilim adamı, düşünür ve sanatçıların çoğu çok daha özgür ve rahat olabileceklerini anladıkları İslam egemenliğindeki kentlere ve bölgelere göç etmeye başladılar. Yerel halklara İslam'ı kabul etmeleri açıkça telkin ediliyor ama zorlamaya ve baskıya başvurulmuyordu. İslam yönetimine boyun eğmek ve belli bir bedel ödemek koşuluyla etnik ya da dinsel gruplara kendi inanç ve geleneklerini sürdürme hakkı tanınmıştı. Bütün bu gelişmeleri eski görkemli Roma İmparatorluğu sınırlarının hemen dibinde yaşanan oldukça hızlı ve etkili bir devrim gibi görmek gerekiyor. İslam öncesinde dağınık göçebe kabileler halinde yaşayan ve her dönem bölgede egemen olma potansiyeline sahip büyük güçlerin hükmü altına girmeye yazgılı gibi görünen bir toplum, yeni dinle birlikte tarihin akışını değiştirmeye yönelen bir dinamizmin başrol oyuncusu haline gelmişti bir anda. Bir başka deyişle güce boyun eğen ve uyum sağlamaya çalışan değil, gücü elinde tutan olmaya karar vermişti. Burada elbette tarihsel gelişmelerin beklenmedik derecede elverişli bir seyir izlediğinden, söz gelimi Roma'nın ilkin ikiye bölünüp sonra Batı'nın parçalanması sonucu ortaya çıkan koşullardan ya da Bizans'ın birkaç yüzyıl içinde gücünü yitirmesi ve uzun süreli savaşların İran'daki Sasanileri de yıpratması sonrasında Orta Doğu'da oluşan iktidar boşluğundan söz edilebilir. Gerçekten de sosyal ve siyasi koşulların İslam'ın hızla yükselişinde belli bir paya sahip olduğu yadsınamaz. Ancak burada unutulmaması gereken önemli bir irade ve karar var. İslam uygarlığı yalnızca kılıcın üstünlüğüne dayanan bir askeri güce yaslanarak büyümedi Orta Doğu'da. Eğer öyle olsaydı, tarihte benzerlerine sıkça rastladığımız, güçlü ordular yaratarak büyük imparatorlukların topraklarını yağmalayan ve işgal eden, belli bir sürenin sonunda da ya kendiliğinden çözülüp dağılan ya da işgal ettiği ülkelerdeki direnç sonucu yenilgiye uğrayan göçebe toplumların yazgısını paylaşırdı. İslam'ın kurucuları güç ve iktidarın yalnızca iyi kılıç kullanmaktan değil, bilgi ve bilimi elde tutmaktan geçtiğini çok iyi biliyorlardı. Peygamberin Mekke'den Medine'ye göçünü, hicret, izleyen yüzyıldan biraz fazla bir süre içinde İslam İmparatorluğu'nun Batı Hindistan'dan İspanya'ya dek uzanan bir coğrafyaya egemen olmasını başka bir şeyle açıklamak mümkün görünmüyor zaten. Yalnızca inanmışlık ya da yalnızca savaşçılık yeteneği ile bir dönemin çölün ortasında sıradan bir ticari etkinlikle yetinmeye alışmış göçebe kavimleri böylesine geniş bir şeridi denetimleri altına alamazlardı. Roma'nın büyüyüp sınırlarını bütün Akdeniz'i çevreleyecek oranda genişletmesi yüzyıllar almıştı. Eğer Makedonyalı Büyük İskender'in seferlerini ve Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın yalnızca işgal ve yağmadan oluşan geçici fetihlerini saymazsanız, tarihte bu kadar kısa bir zaman dilimi içinde böylesine geniş topraklara hükmetmeyi başaran bir başka uygarlık yoktur. İskender de Helenistik İmparatorluğunu yalnızca askeri güce ve stratejik yetkinliğe dayandırmamıştı. İki temel ilkeyi sürekli gözeterek başarıya ulaşmıştı genç Makedonyalı. Bilgiye sahip olmak ve ele geçirdiği toprakların kültür ve bilgi birikimini zor yoluyla yok etmek yerine o birikimle buluşmayı ve ondan yararlanmayı yeğlemek. Yunanistan, Anadolu, Orta Doğu ve Mısır'a silinmez biçimde damgasını vuran Helenistik kültürün başarısının ardında işgalciliği değil bütünleşmeyi yeğleyen bu politika yatıyordu. İslam uygarlığının da çok büyük oranda bu bakış açısı sayesinde 8. yüzyıldaki göz kamaştırıcı gelişmeleri sağladığını söyleyebiliriz. Gözden uzak tutulmaması gereken birinci nokta, yüzyıllar boyu göçebe olarak yaşamış bir toplumun İslam sonrasında oldukça hızlı biçimde yerleşikliğe geçmesi ve bu yeni yaşam biçimine şaşırtıcı bir uyum sağlamasıdır. O kadar ki İran'dan Endülüs'e dek uzanan topraklarda birbiri ardına inşa edilen sarayların, kütüphanelerin ve anıtların görkemi Avrupa'nın önemli kentlerindeki ünlü yapıları gölgede bırakacak denli göz kamaştırıcıdır. İkinci önemli nokta, İslam birliklerinin fethettikleri bölgelerdeki yerleşik kültür ve gelenekleri yok etmek yerine onlardan yararlanma ve elinde tutmayı yeğlemesi olarak çıkar karşımıza. Bu, İslam tarihinin bütününe yayılan, önceden belirlenmiş kalıcı ve değişmez bir strateji olmamakla birlikte en azından 10. yüzyıla dek varlığını sürdürmüş bir eğilimdir. İktidar yapısı netleşip, sosyal ve siyasi kabuğu din adına her türlü değişime karşı korumaya kararlı, muhafazakar, dinsel otorite kendini belli ettiğinde, ilerideki bölümlerde göreceğimiz gibi bu bilgiye ve bilime açık, istekli tavır da hızla değişecek, siyasi baskılar tıpkı kilisenin yaptığı gibi en başta İslam içinde felsefi arayışların öncülüğünü üstlenen ezoterik gruplara, tarikat yönelecektir. Ancak ilk birkaç yüzyıl içinde peygamberin açıklık ve bilim tutkusuna yönelik ideallerine olabildiğince bağlı kalındığı ve bu sayede o göz kamaştırıcı başarıların elde edildiği söylenebilir. İslam dinini yayma gayretlerine ve dinin ilkelerine sıkı sıkıya bağlı öğretilerine rağmen Müslüman fatihler fethettikleri yerlerdeki yerel kültürlere belli bir hoşgörüyle yaklaştılar, diyor Colin Ronan. Öyle ki kurdukları saraylarda yerel sanat ve bilgiler ile İslamiyet'in Arap tarzlarının dikkate değer bir kaynaşması görüldü. Böylece Müslümanlar diğer şeyler yanında birçok Helenistik şehirdeki Yunan bilimini ve İran'daki Sasani kültürünü de miras aldılar. Yayılma devri bittikten sonra İslam kültüründe bir altın çağı başladı. Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, sayfa 224-225. Yaşanan bu hızlı ve çarpıcı genişleme dönemine karşın İslami hareketin başlangıçtan itibaren iç bütünlüğe sahip bir seyir izlediğini de söyleyemeyiz. Peygamberin 632 yılında ölmesinden sonra İslam dünyasının liderliği ardılları, halifeler tarafından yürütüldü. Ancak kimin halife olması gerektiğine ilişkin tartışmalar başta olmak üzere bir takım derin anlaşmazlıklar nedeniyle ilk 120 yıl içinde İslam devleti 3 büyük iç savaş yaşadı. İngiliz İslam tarihi profesörü Francis Robinson bu yoğun hareketli ve karmaşık dönemi birkaç cümle içinde özetlerken varlığını günümüzde de sürdüren büyük mezhep ayrışmasının ortaya çıkış koşullarına kısaca değiniyor. Çatışmada sürekli bir öğe, peygamberin yeğeni ve damadı Ali'nin partisinin muhalefetiydi. Halifelik makamına geçenlere karşı Ali'nin Şiası, fırkası, meşru önderliğin peygamberin soyundan gelenlere ait olduğunu ileri sürüyordu. Üçüncü halife Osman'ın hükümdarlığı sırasında bu karşıtlık açığa çıktı. Osman öldürülüp Ali tehlikeli koşullar altında halifeliğe geçince de savaş patladı. Çarpışmalar ancak Ali'nin kendisinin de 661 yılında Küfe'de öldürülmesi ve en büyük oğlunun Hasan hilafet üzerinde hak iddia etmekten vazgeçmesiyle sona erdi. Fakat Şia muhalefeti burada bitmedi. Hatta başlangıçta seçimlik bir görev alan ve ideal olarak da hep öyle kalması istenen halifeliğin soylu bir Mekke kabilesi olan Emevilerin hanedanına mal olmasıyla daha da kızıştı. 680'de Ali'nin küçük oğlu Hüseyin, Emevi halifesi Yezid'e başkaldırınca ikinci iç savaş başladı. Hüseyin ile küçük kuvvetinin çoğu Kerbela'da öldürüldüler. Böylelikle peygamberin torunu ve en yakın akrabaları ortadan kaldırılmışlar, genç İslam dünyası dehşete düşmüştü. Francis Robinson, İslam Dünyası, sayfa 18. Bu tarihten itibaren Şii Partisi, Kerbela'nın yasını tutan ve sürekli olarak Emevi halifeliğine karşı mücadele eden güçlü ve etkili bir muhalefete dönüştü. 8. yüzyıl ortalarında yaşanan 3. büyük iç savaş sonrasında da Emevi hanedanı yıkıldı ve onun yerini peygamberin amcası El-Abbas'ın soyundan gelenler, Abbasiler aldı. 750 yılından sonraki süreç bir yandan kendi içinde ciddi ayrılıkları yaşarken diğer yandan sınırlarını hızla genişleten İslam İmparatorluğu için erken gelen olgunluk çağının başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Yayılma ve büyüme doğal sınırlar kabul edilebilecek bir noktaya gelip dayanmış ve bir anlamda işin daha zor ve ayrıntılı aşaması başlamıştı. Kendi içine dönmek ve evrensel bir İslam kültürünü biçimlendirmek. Kılıçla egemenlik altına alınan haklar, daha önce de belirttiğimiz gibi belli sınırları olan bir hoşgörü çerçevesinde yeni kültürün oluşmasına katkı sağlamak anlamında yüreklendirildi ve bu akılcı politika fethedilen bölge halklarının İslam dünyasına entegrasyonunu hızlandırdı. Oluşmakta olan kültür, ana dokusunda Arap-İslam anlayışının yer aldığı, ancak ayrıntıları ve derinliği antik dünyanın bilgi birikimiyle renklenen yeni ve farklı bir dinamizmi bünyesinde barındırıyordu. Esas olarak İslam'ın altın çağının başlangıcı, Emevi hanedanının yıkılıp Abbasiler liderliğinde Bağdat'ta yeni bir başkent kurulması olarak kabul edilebilir. Yeni iktidarın ikinci halifesi El-Mansur tarafından kurulan kent, çok kısa bir zaman içinde çağın en görkemli ve en zengin kültür merkezlerinden biri haline geldi. Mansur'un ardılı Harun Reşit döneminde Hindistan'dan getirilen astronomi ve matematik belgeleri incelendi, sınıflandı ve Hint sayı sistemi yavaş yavaş Arapçaya çevrilmeye başlandı. Reşit'in oğlu El-Memun döneminde bu çeviri ve kaynak derleme çalışmaları hızlanırken, İslam düşüncesi içinde felsefi arayışlara da ağırlık verildi. Bilge Persler, Yahudiler, Yunanlılar, Suriyeliler ve daha uzaklardan gelen aydınlar yeni başkent Bağdat'ta toplandılar diye yazıyor John Desmond Burnell. Yunan biliminin önemli kitaplarının Arapçaya çevrilmesine başlanması burada ve Jundisapur'da gerçekleşti. Bu çeviriler ya doğrudan doğruya Yunanca'dan ya da çoğunlukla Süryanice'den yapılıyor ve halifeler ve soylular tarafından mali anlamda destekleniyordu. Halife Memun bir çeviri bürosu kurdu, Hikmet Evi, ve burada büyük bilgeler Hunayn İbn İshak ve Sabit İbn Kurra, Aristo ve Ptolemy'nin eserlerinin çoğunu Arapçaya çevirdiler. John Desmond Burnell, Materyalist Bilimler Tarihi, sayfa 193. Aslına bakılacak olursa Beyt el-Hikmet ya da Hikmet Evi'ni Burnell'ın ifadesini kullanarak bir çeviri bürosu olarak nitelemek, bu büyük ve önemli kurumu fazla hafife almak anlamına geliyor. Bilim tarihi konusunda en kayda değer araştırmacılardan biri olmasına karşın Burnell, Ortodoks tavra sahip birçok çağdaşı gibi Pisagor ve Platon düşüncelerini materyalist bilimin rasyonelliğinden kopuş olarak değerlendirme eğiliminde. Bu nedenle söz konusu düşünce sistemlerine yakınlığıyla bilinen El-Memun ile ilgili yorumlarının satır aralarına bu hoşnutsuzluğun izleri de ister istemez yerleşiyor. Bağdat'ta kurulan Hikmet Evi yalnızca klasikleri Arap diline çevirme işini üstlenen bir çeviri bürosu değil, antik kaynaklar üzerine araştırmaların yapıldığı bir akademiyi ve son derece büyük bir kütüphaneyi de içeren bir bilgi merkeziydi.
Bu akademide 9. yüzyıl ortalarına dek çok sayıda önemli İslam bilgini yetiştiğini ve yeni düşünce akımlarının filizlendiğini unutmamak gerekiyor. Abbas halifeleri dönemi 8. yüzyıl sonlarından itibaren İslam egemenliğindeki topraklarda yaşanan Büyük Rönesans'ın da en parlak evresine damgasını vurdu. İktidarı biraz sevimsiz görünen bir iç savaş sonrasında kardeşi El-Emin'den zorla almış olmasına karşın Halife Memun, savaş ve şiddetten çok barışa değer veren, oldukça iyi eğitim görmüş, bilginin peşinden koşma tutkusunu sürekli içinde yaşatan bir Arap soylusuydu ve geçmişin büyük uygarlıklarının sahip olduğuna inandığı eski gizemli bilgiye karşı büyük bir merak ve ilgi duyuyordu. Batı'nın, özellikle de Avrupa'nın ciddi bir karanlık çağ anlayışına ve yobazlığa teslim olduğu günlerde, yok edilme noktasına getirilmiş antik bilim ve felsefeyi koruma altına alma çabalarının yanı sıra her dönem büyük bir titizlikle gizli tutulmuş bilgelik geleneklerinin izini sürme konusunda da çok istekliydi. Eski Mısır'ın yüzyıllardır merak edilen sırrı kimse tarafından çözülememiş görkemli anıtlarında aradıklarının bir kısmına ulaşacağına inanmaktaydı. Giza platosunda yer alan ve yapılışları ya da gerçek işlevleriyle ilgili gizemleri hala aydınlatılamamış piramit kompleksi üzerindeki ilk ciddi ve kapsamlı incelemeyi 9. yüzyılın ilk yarısında El-Memun yapmıştı. Büyük piramidin ana giriş kapısını bulmayı başaramayınca kalabalık bir taş ustası ekibi ve danışmanlarının gözetiminde duvarda bir geçit açarak içeri girdi. Bugün de Giza'yı ziyaret edenler büyük piramidin içine Memun tarafından açtırılmış bu yapay kapıyı kullanarak giriyorlar. Eldeki kayıtlardan Memun ve danışmanlarının bu görkemli yapı içinde hiçbir şey bulamayıp düş kırıklığına uğradıklarını öğreniyoruz. Kimi belgelerde ise halifenin tüneli sonuna dek izleyip galeri bitiminde bir anahtar ile birlikte ancak bu kazı operasyonunun maliyetini karşılamaya yetecek değere sahip birkaç parça altın bulduğundan söz ediyorlar. Miroslav Werner, The Pyramids, The Mystery, Culture and Science of Egypt's Great Monuments, sayfa 196. Ancak o anahtarın nereye ait olduğu, ne işe yaradığı ve daha sonra nereye götürüldüğü belirsiz. Tabii eğer böyle bir anahtar varsa. Doğuya ve İslam kültürüne karşı önyargılı batılı uzmanların büyük bölümü hala Memun ve adamlarının piramide hazine bulmak, yani zenginlik elde etmek için girdiklerini ileri sürüyor. Oysa 9. yüzyılın ilk yarısında Abbasiler çağın en zengin devleti, Bağdat bilinen dünyanın en zengin kenti, El-Memun da kuşkusuz o coğrafyanın en zengin hükümdarıydı. Ve binlerce yıllık dev bir taş yapının içinde kendi kasasına nakledecek altın ya da mücevherden çok daha başka şeyler bulmayı umuyor olmalıydı. Kimi tarihçiler El-Memun için piramitlerin Mısır firavunlarının güç ve bilgeliğini simgelediğini, büyük piramide girme arzusunun da aynı gücü kendisinin de elde etme tutkusundan kaynaklandığını söylüyorlar. Tayyip El-Hibri, Reinterpreting Islamic Historiography, Harun El-Rashid and the Narrative of the Abbasid Caliphate, sayfa 96. Ancak görece daha anlaşılabilir nitelik taşıyan bir başka teze göre aslında Memun bu dev anıtın içinde sürekli olarak varlığından söz edilen eski uygarlığın gizemli bilimine ilişkin belge ve kalıntılar arıyordu. Graham Hancock, Fingerprints of the Gods, sayfa 317. Bin yıllardır içine girmeyi kimsenin başaramadığı güç ve gizem simgesi büyük piramidin bilinmeyen dönemlerden kalma astronomi haritalarını, matematik formüllerini, evrenle ilgili bilgileri ve dünyanın uzak geçmişinin kayıtlı olduğu bir günceyi içeren gizem kitaplarına ev sahipliği yaptığı inancındaydı. Bir başka deyişle Abbasi uygarlığının ünlü halifesi de artık iyice aşina olduğumuz güç getiren bilginin ve gizli kitapların peşindeydi. Ancak Memun yalnızca akademiler ve kütüphaneler kurup eskinin gizemli anıtlarında bilinmeyen bir uygarlığın izlerini aramaya kendini adamış bir lider değildi. Siyasi ve felsefi anlamda da oldukça ciddi ve döneme göre hayli radikal kabul edilebilecek yeni arayış ve sistemlere de öncülük etmeye çalışıyordu. Üzerinde en çok durduğu hedeflerden biri de İslam uygarlığının denetimi altındaki topraklarda güçlü bir merkezi devlet yapısının biçimlendirilmesi ve otoritenin tartışmaya yer bırakmayacak biçimde halifelik makamı ile bütünleşmesiydi. Yönetsel işlevlerde bütün denetimi elinde tutmakla birlikte titizlikle seçtiği ve yetki verdiği danışman ve vezirlerden söz konusu devlet yapısının en üst kademeden tabana doğru örgütlenmesine yönelik çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Aslına bakılırsa işler de tam bu noktada karışmaya başlıyordu. Devlet yapısıyla ilgili oluşturulacak düzenlemeler doğal olarak hukuk sistemini ilgilendiren yenilikleri gündeme getiriyordu ki bu aşamada İslam geleneğinin muhafazakar kanadı yani bir anlamda hukuk düzeninden de doğrudan sorumlu olan ulema için rahatsızlıklar başlıyordu. Eğer memun oluşturmakta kararlı olduğu merkezi devlet sistemi için ulemanın, yani din bilginlerinin görüşlerini alsa ve onlarla koordinasyon halinde çalışsa belki fazla sorun yaşanmayacaktı. Ancak halifenin aklında çok daha başka şeyler vardı. Mutazile, Abbasi Rönesansı. Memun dönemindeki siyasal ve felsefi gelişmeleri sağlıklı değerlendirebilmek için İslam dininin hızla yaygınlaşma sürecine ve bunu sağlayan fetih politikasının doğrudan ya da dolaylı sonuçlarına göz atmak gerekiyor. 7. yüzyılın ortalarında bir Arap birliği olarak sınırlı bir coğrafya içinde doğan İslam devletinin yaklaşık 100 yıl gibi bir sürede doğuya ve batıya doğru hızla ilerleyip bu bölgeleri denetimi altına aldığından söz etmiştik. Başta İran, Orta Doğu ve Kuzey Afrika olmak üzere Müslüman fatihler girdikleri her bölgede iyi tanımadıkları çok çok eski kültürler, gelenekler ve inanç sistemleriyle karşılaştılar. Ele geçirilen bölgelerdeki halkların bir bölümü İslam dinini kabul etme konusunda istekli davranırken, önemli bir bölümü de kendi inancını değiştirmeden İslam yönetimi altında yaşamını sürdürme yolunu seçmişti. Bu konuda Emevi yönetimleri sırasındaki kimi baskı politikalarını dışta bırakırsak, genel anlamda İslam yöneticilerinin hassas ve dikkatli davrandıklarını ve farklı inançlara belli koşullar altında varlığını sürdürme olanağı tanıdıklarını sık sık yineledik. Ancak kısa vadede yabancı halkları İslam yönetimi altında içselleştirme yolunda olumlu sonuçlar veren bu politika, orta ve uzun vadede İslam devletinin kendi yapısıyla ve daha da önemlisi İslam felsefesiyle ilgili üzerinde dikkatle durulması gereken sorunlar yaratmaya adaydı. Her şeyden önce fethedilen topraklarda o döneme dek varlığını sürdüren köklü kültürler belli bir direnç ve muhalefet potansiyeline sahiptiler. Yahudilik, Hristiyanlık, Zerdüşt dini başta olmak üzere geçmiş oldukça eskilere dayanan ve süreç içinde kendi felsefi argümanlarını, tartışma deneyimlerini geliştirmiş inanç sistemlerinin mensupları, İslam yönetimi altında oluşmaya başlayan yeni uygarlık içinde ciddi bir rekabet unsurunun temsilcileri olarak ortaya çıkıyorlardı. Diğer yandan yerleşik halklar içinde İslam dinini kabul edenlerin de bu yeni inançla buluşurken, eski alışkanlık, gelenek ve düşünce biçimlerinin yoğun etkisinden kolay sıyrılabildikleri söylenemezdi. İslam ise genç bir dindi ve elinde peygamberin ölümünden sonra derlenmiş kutsal kitap olan Kur'an'dan ve yine peygamberin çeşitli konulara ilişkin görüş ve yorumlarının derlemesi diyebileceğimiz hadislerden başka güvenebileceği bir kaynak yoktu. İslam uygarlığı fetihlerde ve yayılmayla geçen çok kısa bir zaman dilimi içinde derinlikli ve ayrıntılı bir yönetim geleneği oluşturmasına el verecek deneyimi kazanma olanağına sahip olmamıştı. Diğer yandan iç çalkantıları da içeren bu kısa ama yoğun dönem boyunca içe yönelme ve kendi felsefi yapısını tanımlayıp geliştirmeye de zaman bulamamıştı. Bilime ve eski bilgelik geleneklerine duyulan ilginin fethedilen topraklardaki yerleşik kültürün özümlenmesine yönelik bir istekliliği de beraberinde getirdiğinden söz etmiştik. Ancak sözünü ettiğimiz koşullar altında İslam düşüncesi ve kültürü için son derece büyük önem taşıyan vazgeçilmez bir adım gerekiyordu artık.